Ayrım 24.
En sonunda Aylin çoraplarını çıkarıp suya girdi. Masalcıyı kolundan tutup güle konuşa ayağa kaldırdı. Elbiseleri tenine yapışmış, kalçaları ve göğüsleri gövdesinden taşmış gibiydi. Bu haliyle mağrur bir Amazon savaşçısını andırıyordu. Aylin masalcıyı tuvalet bölümüne götürdü. Bir leğen su doldurdu. Soyunup bir güzel yıkanmasını ve beklemeden yatağa girmesini istedi. Masalcı Dadaloğlu'ndan türküler söyleye söyleye yıkandı. Yatağında başına toplanan kadınlarla konuştu. Yarım demlik çay içtikten sonra şirin bir uykuya daldı. Aralık ayında cezaevi bir hayli şaşkınlaştı. Başmüdür arkasında bir yığın küfür bırakarak kızgın ve asi bir kafayla cezaevini terk etti. O gece evinde tek başına bir şişe rakıyı koyun sütü içer gibi lıkır lıkır içti. Dengesiz ve garip kahkahalar attı. Karısına çocukların artık özgür olduğunu, acılardan, bağırtılardan, yalvarmalardan kurtulduğunu söyledi. Sosyolog karısı tarafından terslendi. Normal bir insanla değil, yalan ve dalkavuklukla evlendiğini haykırdı kocasının yüzüne. Hüsnü Bey, bakanlığa üçüncü kez karışık koğuşlardaki durum üzerine bir yazı yazdı. İnce ve kurnaz bir ifadeyle durumun ciddiyetine işaret ettikten sonra köklü çözümün koğuşların ayrılmasıyla olacağını vurguladı. Baltarın kıçında kocaman mor bir çıban çıktı. Bademcikleri şişti, sağ kasığına acayip bir ağrı girdi. Başçavuş, mahkumun ahı mı tuttu yoksa beni diye arpacı kumruları gibi düşünmeye başladı. Dahası toplu dayaklardan uzak durmanın çaresini arar oldu. Bundan sonra toplu dayakları yüzbaşının ve drejin attırması, günahını vebalini de onların çekmesi gerektiğini söyledi karısına. Aralık ayında koğuşlar da şaşkınlaştı. Karışık koğuşlardaki solcular tartışa tartışa sinir hastası oldular. Artık toplu kavgalar çıkarılmamasını isteyenler, kavgaları sürdürmeyi savunanları güçleri dağıtmakla, serüvencilikle, akılsızlıkla suçladılar. Kavgayı sürdürmekten yana olanlar ise diğerlerini faşizmle, pili bitmekle, yılgınlık ve umutsuzlukla eleştirdiler. Yapılan minik toplantılarda yine hırlaşmalar oldu. Küfürler savruldu. Bu durumu sezen sağcılar zevkten gevşediler, şenlendiler, kıs kıs güldüler. Karışık koğuşların derin bir krize girdiği Aralık ayında sağcılar artık eski inatlarından tamamen vazgeçtiler. İdareye toplu olarak başvurdular. Hayatlarının tehlikede olduğunu, kendilerinin mutlaka koğuştan alınmalarını, tarafsız koğuşlarda dahil herhangi bir koğuşa verilmelerini istediler. Ayrıca bundan sonra çalıştılar. Güçlerinin tükendiğini, böyle bir şeye gerek olmadığını çoğunluk olarak tespit ettiler. Aralık ayında hücrelerde sağcılarla solcuların söz düellosu, yakası açılmadık küfür derecesine kadar düştü. Atışma, namaz, yemek ve uyku saatleri hariç hemen her gün sürüp gitti. A1 koğuşunda Tavas, Mestan'a ikinci kez saldırdı. Hasan'a dolap kapağını, Kazım'a ise sürahiyi fırlattı. Aralık ayında tarafsız koğuşların sakinleri koyun sürüsü gibi tatlı tatlı geviş getirdi. Bu koğuşlarda en keskin çıkışı Zort Ökkeş yaptı. Tarafsız koğuşlardan karışıklara geçmek için 3 gece düşündü. Voltada fosur fosur sigara içti. Sonunda ikinci tarihi çıkışını yaptı. İdareye karışık koğuşlara ya da solcu koğuşlardan birine verilmesi için dilekçe yazdı. Sabah sayımında dilekçeyi verirken kendisine alaycı bakışlarla gülümseyen tarafsız solcuları tersledi. Onlara bu koğuşu terk ederek onurunu korumak, tarafsızlık kimliğinden sıyrılmak zorunda olduğunu hatırlattı. Dilekçeden az sonra Zort Ökkeş'i idareye çağırdılar. Duman Bey ikna edemeyince kapı altında normal bir sopa ziyafeti çektiler. Zort Ökkeş önce yalvardı, sonra da ağladı zar zarı. Ziyafetten hemen sonra Ökkeş'i yeniden Duman Bey'in odasına götürdüler. Duman Bey ikna olup olmadığını sordu. Ökkeş duraksamaksızın ikna olduğunu söyleyince yeniden geldiği koğuşa götürüldü. Ökkeş koğuşa girer girmez hiç kimseye bir şey söylemeden, sorulara cevap vermeden doğruca yatağına girdi. Battaniyesinin altından 2 gün çıkmadı. Aralık ayında gardiyanların da can sıkıntısı arttı. Büyük koridorlarda gardiyanlar serseri mayınlar gibi dolaşmaya başladılar. Of çekmeler, şarkılar, küfürler, türküler arttı. Gardiyanlar daha sık boğuşur oldular. Bu durum koğuşların dikkatini çekti. Mahkumlar duvar mazgallarından koridorları merakla süzdüler. Koridorların baş kısımlarını iyice görmek için zulalardan çıkardıkları ayna parçalarını kullandılar. Bu adilere ne oluyor? Karavananın yağı fazla mı geldi? Sapıttılar. 12 saatlik mesai mahvediyor gariplerimi. Bunlar bizden daha çok eziyet çekiyor. Ne kadar derin oflar çekiyorlar. Gardiyanlık zor zanaat yorumları yapıldı. Aralık ayının sonunda karışık koğuşlardan B3'te toplu bir kavga çıktı. Aynı gün öğleden sonra B2 koğuşunda da şiddetli bir kavga oldu. B2 koğuşundaki solcular diğer koğuşlara gönderdikleri haberlerde sağcılara iyi bir dayak attıklarını iddia ettiler. Onlara göre bir kısım sağcı korkudan kavgaya katılmamış, bir kısmı can havliyle çelik dolaplara girmiş, geride kalanlar ise dayak altında yandım felek türküsünü söylemişlerdi. Sağcılar da kendi arkadaşlarına gönderdikleri haberde solcuların şimdiye kadar cezaevi tarihinde hiç bu kadar kötek yemediklerini, koyunu kurda kaptıran çoban köpeğinin değnek altında viyakladığı gibi viyakladıklarını iddia ettiler. Aralık ayının sonunda tüm cezaevine yayılan taze kan kokusu toplu sloganların gücünü artırdı. Demir kapılar yumrukların altında gümbürdedi. Pencerelere çıkan gür sesli, coşkun, delişmen mahkumların ajitasyon konuşmaları dalgalandı çatılarda. Güvercinler ürkerek sürüler halinde karşı tepelere indiler. Asker ve gardiyan topluluğu doldurdu koridorları. Bekleyiş, fısıltı, küfür, acıma, lanet ve gırgır havasına girdi komando bölüğü. ''Vay babam vay, ne olacak bu cezaevinin hali?'' ''Hepsini koğuşlardan çıkarıp şu duvar diplerinde kurşuna dizeceksin namussuzlar sürüsünü. Ancak o zaman rahat ederiz biz. Kestirme iş, temiz iş. Ana baba kuzularıdır, acıyorum. Bu kadar dayak yemelerine akıl erdiremiyorum. Dayağın bile forsunu indirdiler.'' ''Bunları bir araya niye koymuşlar ben anlayamıyorum.'' Beni kardeşimin, arkadaşımın katiliyle bir araya koysalar bir gecede boğarım anam avradım olsun ki. Kuzu kuzu otursalar kıyamet mi kopar? Dayak atmak koşuma gidiyor. Ellemeyin birbirlerini yesinler yoksa bitmez bu askerlik. Bakın bakın kadın gardiyan geliyor. Şunu bir karanlık köşede ele geçirsem 2 dakikada göbeğinin yağını eritirim billah. Senin göbeğini de ben eriteyim mi? Konuşma lan dümbük geldin mi yatırırım Allah'ıma. Yüzbaşı geliyor lan. Aralık ayının sonunda idare cephesi 3 kere toplandı. Başsavcı ruh gibiydi. Toplantıda konuşanları dinlemekte güçlük çekiyor, karnının gurultusunu dinlemeyi ve geğirmeyi tercih ediyordu. Gardiyanı mıncıklarken bu işler nasıl olacak diye içten içe mırıldanıyordu. Duman Bey magazin karılarını seyrediyor, konuşan herkesi başıyla onaylıyor, arada sırada ise şu tip çıkışlar yapıyordu. ''Tabii canım orası öyle. Tabii canım yapamayız yetkimizi aşar. Tabii canım ben söylenenlere katılıyorum.'' Yüzbaşı az konuşuyor, genellikle de dinliyordu. Sosyolog ise hafif bir dönüş yapmıştı. Yüzbaşının ve başsavcının itiraz etmediklerini anladığı için dal kavukluğu Hüsnü Bey'den yana işletiyordu. Hüsnü Bey sorunları ciddiyetle ele alan ve karışık koğuşların dağıtılması konusunda bakanlığa baskı yapan tek kişiydi. Bu konudaki cesareti, cezaevindeki inisiyatifini artırıcı bir rol oynamıştı. Bakanlığa çektiği son telgrafın cevabını bekliyordu şimdi. Aralık ayının sonunda Hüsnü Bey koğuşlara girdi. Solcular cezaevinde daha kanlı olayların cereyan edeceğini, barıştır karıştır politikasına en kısa zamanda son verilmesini istediler. Sağcılar, kendilerinin kurbanlık koyun olarak seçildiklerini, bunun hesabının ileride Türk milleti tarafından sorulacağını söylediler ve en kısa zamanda bu duruma son verilmesini istediler. Hüsnü Bey girdiği her koğuşta konuşmaları sessizce dinledi. Bakanlığa çektiği son telgrafın cevabını beklediğini ve mahkumun da sükunetle telgrafın cevabını beklemesi gerektiğini söyledi. Bir günlük sessiz bekleyişin sonunda 30 Aralık akşamında hem bakanlıktan hem sıkı yönetimden telefon edildi. Sürekli kavga çıkaran çeşitli cezai yaptırımlara rağmen ıslah olmayan sağ ve sol teröristlerin aynı koğuşta tutulmalarına son verilmesi Bunların ayrı koğuşlara alınması emredildi. Bu emir idarede yoğun sohbetlere yol açtı. Savcılar, müdürler, astsubaylar, başgardiyanlar, gardiyanlar ve askerler üzerinde hemen etkisini gösterdi. Başgardiyanlıkta toplanan gardiyanlar çeşitli yorumlara girdiler. Vay be, karışık koğuşların dağıtılacağına hiç inanmıyordum. Müdürler mahkuma hayalci olmayın, yer yerinden oynasa da bu uygulama sürecektir diyorlardı. Çok iyi oldu, kıyak oldu, rahat edeceğiz, koridorlarda rahat uyuyacağız. Kavga anlarında astsubaylardan, müdürlerden fırça yemeyeceğiz. Mesaimiz bittiği halde kaç gece evimize gidemedik şu kavgalar yüzünden. Kim demiş dayak cennetten çıkmış diye? Güzel oldu, hoş oldu. Daha önce ayırsalardı ne olurdu sanki? Acısını biz çekiyoruz kardeşim biz. Pulluğun ham toprakta neler çektiğini boyunduruk bilmez. Askerler arasında bu duruma en çok sevinenlerden biri de Baltar'dı. Haberi öğrenince içinden, "Of be ne güzel oldu, rahat edeceğiz biraz," dedi. Yüzbaşı kara kara düşündü. Ona göre barıştır karıştır uygulamasının bu cezaevinde çökmesi mahkumun moralini yükseltecek, mücadele şevkini pekiştirecekti. Bundan dolayı pek sevinmedi ama üzülmedi de. Toplu kavgalarda komandonun harekete geçmesi ve yıldırma dayaklarına girişmesi kendisini pek fazla rahatsız etmiyordu. Yükün ağırlığı nasıl olsa Baltar'ın ve astsubayların üzerindeydi. Yüzbaşının taşıdığı endişeleri başsavcı da paylaşıyordu. Mahkumun yeni talepler için mücadeleye geçeceğini düşünüyordu. Hüsnü Bey emirleri alır almaz yüzbaşıyla birlikte koğuşların ayrılması planı üzerinde durdu. Solcuları hangi koğuşlara, sağcıları hangi koğuşlara yerleştireceğini ayarladı. Çizdiği plan konusunda müdürlerin görüşlerini sordu, başsavcıya sundu ve itirazsız onaylattı. Aynı gece komando bölüğünü ve gardiyanları koridorlara dizdirdi. Yüzbaşıyı yanına alarak ilkinci iki koğuşuna girdi. O ana kadar duvar mazgallarından gecenin bu saatinde neler olup bittiğini anlamaya çalışan mahkum, savcıyla yüzbaşı içeri girince merakla ve heyecanla toplandı. Büyük çoğunluk karışık koğuşların dağıtılabileceğine ihtimal vermiyordu. Müfettişlerin, savcıların, subayların ve müdürlerin o ana kadar yaptıkları konuşmalar, kararlı ifadeler hala çınlıyordu kulaklarında. Hayalci olmayın, bu cezaevinde devlet bu politikadan vazgeçmez. İsterse ölü çıksın, yer yerinden oynasın. Hüsnü Bey kollarını göğsünde kenetleyerek, bu akşam bakanlıktan aldığımız emir gereğince karışık koğuşları dağıtıyoruz arkadaşlar, dedi. Gözler ışıldadı, ağızlar yayvanlaştı. Sevincin çılgın büyüsü tepeden tırnağa sardı mahkumu. Hafiften bir fısıltı rüzgarı esti koğuşta. Aralık ayının başında sizlere biraz sabretmenizi söyledim. Bir bildiğimiz vardı elbet ama dinletemedim. Acı olaylara neden oldunuz. Kan döktünüz, yeni hücre cezaları aldınız gereksiz yere. Birçok arkadaşınızın hücre cezaları dörde çıktı. Tabii infazları yandı haliyle. Artık olan olmuş, geçen geçmiştir. Geleceğe bakalım. Dileğim cezaevinin bundan sonra huzur ve güvenlik içinde olmasıdır. Yüzbaşı bir sigara yaktı. Soğuk, mesafeli ve hesaplı bir bakışla mahkumu süzdü. Zafer kazandık diye şımarmayın ulan dercesine tüttürdü cigarasını. Sakın şöyle düşünmeyin diye sürdürdü konuşmasını savcı. Biz 12 Mayıs'tan bu yana kavga veriyoruz. Karışık koğuşların dağıtılmasının nedeni bizim sürdürdüğümüz kavgalardır. İdare dize gelmiştir. Zafer bizimdir. Biz bu cezaevinde mücadele ile taleplerimizi elde edebiliriz. Vesaire vesaire. Sakın böyle düşünmeyin, yanılırsınız. Gerçek durum sizin bildiğiniz gibi değildir. Barıştır karıştır politikası bu cezaevinde devletin temel bir politikası değildir. Deneme mahiyetinde bir politikadır. Kaldı ki devlet karışık koğuşları dağıtmakla bu cezaevinde bu politikadan vazgeçmiş değildir. Ayırma kararı vermiştir ama ileride yeniden karıştırabilir. Sonra biliyorsunuz bugün cezaevinde tarafsız koğuşlar diye bir statü vardır. Bu statü aslında barıştır karıştır temeli üzerine kurulmuştur. İslah olmuş veya islah olmaya niyet etmiş sağ ve sol siyasilerin iç içe kardeşçe yaşadıkları karışık koğuşlardır tarafsızlar. En arkadan birisi, bu cezaevinde barıştır karıştır politikasına karşı her zaman mücadele edeceğiz.
İleride yine karıştırabiliriz diyorsunuz. Olabilir ama biz devrimciler bu politikaya inatla karşı koyacağız. Politikanızı çizerken bu gerçeği göz ardı etmeyin.
Yüzbaşı, kes ulan inek diyecekti ama vazgeçti. Şimdi gecenin bu saatinde gereksiz tartışmalara girmeyelim arkadaşlar dedi savcı. Elindeki pusulaya baktı. Sağ siyasiler eşyalarını hazırlasınlar. A2 koğuşuna geçecekler. Sol siyasiler bu koğuşta kalacaklar. Savcı C2'den çıktıktan sonra yüzbaşıyla birlikte sırayla diğer karışık koğuşlara uğradı. Aynı konuşmayı bu koğuşlarda da yaptı ve aynı sessiz çılgın sevince bu koğuşlarda da tanık oldu. Sağcıların büyük bir çoğunluğu A2 koğuşuna alındı. Solcular B2, C2 ve A3 koğuşlarında toplandı. A1'liler A1'de kaldı. Hücrelerde bulunan sağcılar A2'ye, solcular ise solcu koğuşlara dağıtıldı. Hücrelerde sadece Avni Kale kaldı. Savcı Avni'nin mahkeme tarafından verilen 2 yıllık bir hücre cezası olduğunu ve koğuşlara vermeyeceğini bildirdi. Avni ensesini kaşıdı, 2 adımlık nemli bir yerde ve iğrenç lağım kokusunda 2 yıl kalmanın sağlığını yıkacağını açıkladı. Savcı onu silkti. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok diyerek hücre binasını terk etti. O gece koğuşlar coşkunluk ve sevinç gösterilerine sahne oldu. İnsanlar insanlarla tanıştılar, kucaklaştılar. Dostlar dostlara kavuştu. Dostlardan dostları sordu dostlar. Sohbetler renklendi, koyulandı. Paketler paketleri izledi. Gecenin yarısında B2 koğuşu 30 kişilik bir halayla sarsıldı. Naylon bidonu davul olarak kullanan canavar ağzına zurnanın görevini vermişti. Halayın başına Tantana Yusuf geçmişti. Sağ elinde sümüklü bir mendil vardı. Takkesi sağa kaymış, şakakları terlemişti. Burnunun ucundaki damlacık elektrik ışığında ışıldıyordu. Hiç oyun bilmediği halde halayın başına geçmesine kimse itiraz etmemişti. Oynadıkça keyfinden kendini kaybediyordu. Ağzından çıkanı kulağı duymuyordu pek. Dudaklarını kıvırtarak şunları söylüyordu. Hop, hop Allah'ına kurban hop. Hop yiğitlerim, aslanlarım, boğalarım hop. Hop aygırlarım yaylan, oyna kurban olsun size bu cezaevi. Oyna pehlivan, karıştır barıştırı musalla taşına koy, cenaze namazını kıl Allah. Yusuf'un bu sözleri halaya duranları ve seyredenleri kahkahadan kırıp geçiriyordu. Gülmekten canavarın zurnası görevini yapamaz olmuştu. Mahkumun sevinci çılgınlık derecesindeydi. C2 koğuşunda ise çifte telli rağbetteydi. Cacoz Cemil yatakhane meydanında kıvrak ve garip bir oyunla milleti güldürüyordu. Parmaklarını şakırdatıyor, ağzını klarnet gibi kullanıyordu. Ranzalarında bağdaş kuran, kahkaha savuran, laf kıran mahkum sevinciyle duvarları zorluyordu. A2'de herkes konuşuyordu. Hem sevinç hem hüzün vardı. Sevinçliydiler çünkü barıştır karıştır ortadan kaldırılmıştı. Hüzünlüydüler çünkü kendilerini tam A1'in karşısına yerleştirmişlerdi. A1'in tüm pencereleri A2'nin pencerelerine ve bahçesine bakıyordu. Bu durum her iki tarafı da kaçınılmaz olarak söz düellosuna sürükleyecekti. A1'de ise gevezelikler gemi azıya aldı. Herkesin hep bir ağızdan aynı anda konuştuğu durumlar oldu. İhtiyaç duymayanlar da konuştu bir hayli. En sonunda ufaklık, ''Öf be bıktık yeter artık'' dedi. Gevezelik denilen yaratık genellikle doğruyla yanlışın çatışmasından değil, iki yanlışın ya da iki doğrunun çatışmasından kaynaklanır. Saatlerce yanlışla yanlışı, doğruyla doğruyu çatıştırıyoruz. Bu gevezeliğin en kötüsüdür. Yeter artık uyusak iyi olacak. A1'liler uyuyamadılar. Çünkü A2'de sağcılar sohbeti koyulaştırmışlardı. Kahkahalar, şakşaklar, uzun havalar A1'in yatakhane duvarlarında yankılanıyordu. Yataklarında sağcıların konuşmalarını dikkatle dinlediler. Yatsı namazının toplu olarak kılınmasından sonra A2 ve A1 uykuya daldı. Koğuşlar sabah 10'a kadar uyudular. Hava saatlerinde esneye esneye bahçeye çıktılar. Havayı kokladılar kurt gibi. Ağır, boğum boğum, yeni yıl yüklü kar bulutlarına baktılar. Kar altında uyumayı özleyen toprağın düş yüklü, keskin kokusu çökmüştü bahçeye. Tepeleri bürüyen güz çiğdemlerinin ferahlatıcı melteminden eser kalmamıştı artık. İlk kış soğukları toprağın derinliklerine sürmüştü güz böceklerini. Kelebekler çoktan terk etmişlerdi beton bahçeleri. Serçelerin cıvıltılı mahşeri sessizliğe dönüşmüştü usuldan. Akşam tepedeki jandarma kulesinin üstüne ihtiyar bir karga kondu. Cezaevini şöyle bir seyrettikten sonra içten iştahlı bir sesle gaklamaya başladı. Kuledeki nöbetçi cırtlak memiş, "Vay cinsine cibilliyetine hayladığımın dümbüğü" diyerek derin derin yudumladı sigarasını. Pencereden kargaya bakan masalcı, "İlk karın muştusunu veriyor bizlere karga baba, yeni yıl muştuluyor" dedi. Yepyeni koca bir dünyayı yüklemiş sesine. Karganın gaklamasından yarım saat sonra yumuşak, yavaş ve ılık bir kar yağışı başladı. Tanelere giderek irileşti, yağma yoğunluğu arttı. Çatılar, kuleler, beton zeminler kısa zamanda incecik bir kar tülüyle örtündü. Kuşların pencereleri kar yağışını seyreden kellelerle doldu. Kuşlar yılbaşı gecesine gündüzden hazırlanmışlardı. Etimek, kakaolu bisküvi, fındık ve şerbetli suyla pastalarını yapmış, kantinden çerezlerini almışlardı. Canavar kendi pastasının herkesinki gibi 8 kat değil de 16 kat olmasını istemişti. Ona göre sabaha kadar eğlenmenin doğuracağı baş ağrısını gidermek için şarttı bu. Pastalarla birlikte limonatalar da yapıldı. Kar yağışı ve televizyonların açılışı koğuşlarda yılbaşı şenliğini, yılbaşı coşkunluğunu ve sevincini başlattı. B2 koğuşunun sakinleri yılbaşı gecesinin açılış konuşması için Tantana Yusuf'u yatakhane meydanına çağırdılar. Yusuf utandı, kızardı, terledi. "Arkadaşlar, sizin gibi kültürlü insanların karşısında nutuk çekmem ayıp olmaz mı?" dedi. "Bir çoban alimlere ne anlatabilir ki?" Millet zevkle güldü. Yusuf'u yemekhane meydanında konuşmaya zorladı. Yusuf biraz ağırdan aldıysa da yüreğindeki konuşma isteğinin basıncıyla yavaş yavaş ranzasından indi. Alkışlar ve "Yaşa, var ol!" sesleri eşliğinde yatakhane meydanına geldi. Yumruğunu havaya kaldırarak ranzalarda oturan seyircileri selamladı. Alkışları alevlendirdi. Konuşmak için alkışların, tantanaların kesilmesini bekledi. Eliyle alnının terini sildi. Herkes merakla ve kahkahaları koy vermeye hazır bir ruhla Yusuf'u dinlemeye geçti. "Arkadaşlar, şu karlı gecede yılbaşı konuşmasını bana verdiğiniz için çok mutluyum. Bahtiyarım, hafifim, terliyim, bilmiyorum belki de yeterliyim. Şak şak şak şak. Yaşa Yusuf, var ol Yusuf. Siz de yaşayın, siz de var olun arkadaşlar. Arkadaşlar şu karlı gecede aksaçlı ninemin ruhuna yemin ederim ki çok üzgünüm. Barıştır karıştır politikasını gözyaşlarımızla kara toprağa verdiğimiz için acımız derindir." Ranza sakinleri biraz da tantana ihtiyacından olsa gerek alkışlarla birlikte bastılar kahkahayı. "Arkadaşlar şu karlı gecede, karların lapa lapa döküldüğü şu güzelim palan döken gecesinde, vücudumun hassas bir yerinde öyle bir acı vardır ki anlatamam. Arkadaşlar, şu karlı gecede, ayıptır söylemesi, hayalarımda öyle bir sancı vardır ki yüreğimin temelini sarsmaktadır. Barıştır karıştır denilen o güzelim politikanın hiç beklenmedik acı vefatı, hayalarımın her iki yumusunu da iki acı yumağına çevirdi. Aklımı ve erkekliğimi yitirir hale geldim." Gülüşmeler arasında iki kişi servis yaptı. Her ranzaya bir tabak pasta, bir bardakta limonata sundu. Millet güle fısıldaşa pastasını kaşıklarken Yusuf tarihi söylevini büyük bir ciddiyetle sürdürdü. "Arkadaşlar, şu buluğuna yeni girmiş güzelim kız gibi gecede 8 aylık barıştır karıştır uygulamasının değerlendirmesini yapacak ve de başınızı ağrıtacak değilim. Atalarımızın bir sözü vardır. Hoha var dağdan indirir, hoha var dağa bindirir. Biz öyle bir hoha çektik ki barıştır karıştır keçisi dağdan inmek zorunda kaldı. Elbise keçisini dağdan indirmek için güçlü bir hoha çekmek zorundayız. Şimdi eğer hohayı geniş bir kitleyle çekersek dağa bindirmeyiz, dağdan indiririz keçiyi ki bizden daha yüce bir dağ yoktur.